Ayrım 23, bölüm 41, sayfa 275. Ağaçlardaki kuşlar huzursuzdu. Binlerce dal aynı anda sallanıyor gibiydi. Sanki yükseklerde tehlikeli bir rüzgar esiyordu. Ama Mallory nehirde en ufak bir esinti hissetmiyordu. Hayır, rüzgar yoktu. Ama kuşları bir şey rahatsız ediyordu. Omuzundaki acı daha önce hiç tatmadığı türden bir seviyeye ulaşmıştı. Son 4 yıldır bedenine yeterince özen göstermediği için kendi kendine küfretti. Bunun yerine zamanının tamamını çocukları eğiterek harcamıştı. Ta ki çocukların becerileri Mallory'nin aklına gelen alıştırmaların üstüne basıp geçene kadar. Anneciğim, kuyuya bir yaprak düştü. Anneciğim, yolun aşağısında yağmur hafif hafif çiseliyor ve bize doğru yaklaşıyor. Anneciğim, penceremizin dışındaki dala bir kuş kondu. Çocuklar ses kaydını Mallory'den önce mi duyacaklardı? Öyle olmalıydı. Ve duydukları zaman Mallory'nin gözlerini açması gerekecekti. Nehrin dört kola ayrıldığı yere bakacaklardı. Sağdan ikincisine girmek zorundaydılar. Ona böyle söylenmişti. Ve yakında bunu yapmak zorunda kalacaktı. Ağaçlardaki kuşlar ötüyordu. Sazlıklardaki hareketliliği hissediyordu. İnsan, hayvan, canavar. Ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Yaşadığı korku ruhunun tam ortasında oturuyordu. Ve hemen üzerindeki dallara konan kuşlar ötüyordu. Evi düşündü. Ev arkadaşlarıyla geçirdiği son geceyi. Hiçbir eksik olmadan. Rüzgar gürültülü bir şekilde pencereleri dövüyordu. Yaklaşan bir fırtına vardı. Hem de büyük bir fırtına. Belki de ağaçlardaki kuşlar bunun farkındaydı ya da bambaşka bir şey biliyorlardı. Duyamıyorum, dedi kız aniden. Kuşlar anneciğim, çok gürültü yapıyorlar. Mallory kürek kesmeyi çekti. Victor'u düşündü. Sesleri size ne düşündürüyor, diye sordu çocuklara. Korkmuşlar, dedi kız. Delirmişler, dedi oğlan. Mallory ağaçları daha dikkatli dinlemeye çalıştıkça iş çığırından çıkıyordu. Orada kaç tane kuş var? Sanki milyonlarcaydılar. Çocuklar gökyüzündeki kakafoniye rağmen kaydı duyabilecekler miydi? Victor deliye dönmüştü. Hayvanlar akıllarını kaçırıyorlardı. Kuşların hali de pek iyi değil gibiydi. Mallory gözlerini açmadan yavaşça arkasına dönerek omzunun üstünden onları izlemekte olan şeye doğru baktı. Gözlerin kapalı diye düşündü. Tıpkı su çekmek için kuyuya her gidişinde olduğu gibi. Hoparlör bulmak için araba sürmeyi denediğin tüm o anlardaki gibi. Victor'un gözleri açıkken seninkiler değildi. Neden endişeleniyorsun? Daha önce de onlara yaklaşmadın mı? Onların kokusunu bile alabileceğin kadar yakına yaklaşmadın mı? Yaklaşmıştı. Detayları sen ekliyorsun diye düşündü. Neye benzediklerini sen uyduruyorsun. Hakkında hiçbir şey bilmediğin bir bedene ve şeyle ayrıntılar ekliyorsun. Belki de yüzü bile olmayan bir şeye gerçek bir yüz veriyorsun. Zihnin ürettiği yaratıklar ufuk nedir bilmeden açık alanlarda dolaşıyordu. Eski evlerin camlarının dışında duruyor ve merakla camların içeriği izliyorlardı. İrdeliyorlardı. İnceliyorlardı. Gözlemliyorlardı. Mallory'nin izni olmayan tek şey yapıyorlardı. Bakıyorlardı. Bahçedeki çiçeklerin güzel olduğunu düşünüyorlar mıydı? Nehrin hangi yönde aktığını anlıyorlar mıydı? Bunları yapabiliyorlar mıydı? Anneciğim, dedi oğlan. Ne var? Şu gürültü anneciğim, galiba biri konuşuyor. Mallory teknedeki adamı düşündü. Geri'yi düşündü. Şimdi bile evden öylesine uzakta olmasına rağmen Geri'yi düşünüyordu. Oğlana ne demek istediğini sormayı denedi. Ama kuş sesleri senfonik ve grotesk sayılabilecek bir şekilde yükseldi. Sanki kuşların sayısı ağaçların taşıyamayacağı kadar çoktu. Sanki bütün gökyüzünü kaplamışlardı. Delirmiş gibi ötüyorlar. Delirmiş gibi ötüyorlar. Ah tanrım. Delirmiş gibi ötüyorlar. Mallory göremiyor olsa da bir kere daha omuzun üstünden arkaya baktı. Oğlan bir ses duymuştu. Kuşlar deliye dönmüştü. Onu takip eden kimdi? Ama artık biri tarafından takip edildiklerini düşünmüyordu. Onları takip eden şey sonunda onlara yetişmiş gibi hissediyordu. Bu bir insan sesi diye bağırdı oğlan. Gökyüzünden gelen korkunç gürültüye rağmen annesini duyurmayı başarmıştı. Mallory bundan emindi. Kuşlar kesinlikle aşağıda bir şey görmüşlerdi. Kuşların topluca ötüşleri gitgide arttı ve tek düze bir sese dönüşüp sınırların ötesine geçmeden önce iyice yükseldi. Mallory kuş seslerinin içinden geldiğini sandı. Sanki aklını kaçırmış binlerce kuşla dolu kocaman bir kuş kafesine kısılıp kalmıştı. Hepsinin üzerine devasa bir kafesin indiğini hayal etti. Karton bir kutunun. Güneşi sonsuza dek kesen bir kuş kapanının. O ne? O ne? O ne? Sonsuzluk. Nereden geldi? Nereden geldi? Nereden geldi? Sonsuzluktan. Kuşlar çığlık attı. Çıkardıkları ses kuşlara özgü o tatlı melodiye hiç benzemiyordu. Kız yerinden sıçradı. Anneciğim, bana bir şey çarptı, bir şey düştü. Mallory de hissediyordu. Yağmurun başladığını düşündü. Her ne kadar imkansız olsa da kuşların sesi gittikçe yükselip sağırıcı bir seviyeye ulaştı. Mallory kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Çocuklara seslenip aynısını yapmaları için onlara yalvardı. Bir şey sertçe yaralı omzuna düştü ve acı içinde kıvranarak yerinden sıçramasına neden oldu. Bir eliyle göz bağını tutarak ona çarpan şeyi bulmak için kayığı yokladı. Kız tekrar ikildi. Anneciğim. Mallory onu bulmuştu. Baş parmağıyla işaret parmağının arasındaki şey yağmur damlası değil, minicik bir kuşun harap haldeki bedeniydi. Kuşun kırılgan kanadını hissetti. Mallory artık biliyordu. Başlarının üzerinde olmasına rağmen bakmalarının yasak olduğu gökyüzünde kuşlar birer birer ölüyordu. Birbirini öldürüyorlardı. Başlarınızı koruyun. Göz bağlarınıza sahip çıkın. Sonra kuşlar tıpkı bir dalga gibi saldırıya geçtiler. Gökyüzünden tüylü bedenler yağıyordu. Nehir sularına düşen binlerce kuşun ağırlığıyla hırçınlaştı. Kuşlar kayaya çarptılar. Dimdik bir şekilde düşüyorlardı. Mallory bir darbe aldı. Başına, koluna çarptılar. Sonra bir darbe daha aldı. Ardından bir tane daha. Kuşların kanı yanaklarından süzülürken onların tadını alabiliyordu. Sen de kokusunu alabilirsin. Ölüm. Ölüyorlar. Çürüyorlar. Gökyüzü yarılıyor. Gökyüzü ölüyor. Gökyüzü öldü. Mallory çocuklara seslendi ama oğlan zaten konuşuyor. Onlara bir şeyler söylemeye çalışıyordu. River Bridge diyordu. 273 shilling'im. Benim adım ne? Mallory iki büklüm halde onlara doğru eğildi. Oğlanın dudaklarını sertçe kulaklarına bastırdı. River Bridge dedi. 273 shilling'im. Benim adım Tom. Mallory yaralı halde doğrulup göz bağını kavradı. Benim adım Tom. Kuşlar vücuduna çarpıyordu. Sağır edici patırtılarla kayığın içine düşüyorlardı. Ama Mallory'nin düşündüğü onlar değildi. O Tom'u düşünüyordu. Merhaba, sizi River Bridge'den arıyorum. 273 shilling'im. Benim adım Tom. Telesekreterinize ulaşmamın nedeni beni nasıl rahatladığını eminim tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü bu hala elektriğiniz olduğu anlamına geliyor. Böylece biz... Mallory başını iki yana sallamaya başladı. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Onu ilk duyan oğlandı. Tom'un sesini. Kaydedilmiş ve durmaksızın tekrar eden sesini. Ses hareketle tetikleniyordu. Onun için, Mallory için. Nehirden gelmeye karar vermesi ihtimaline karşı. O gün ne zaman olursa olsun. Tom, tatlı Tom onlarca yıldır konuşuyordu. Onunla iletişim kurmaya çalışıyordu. Birine ulaşmaya çalışıyordu. Evdeki hayatlarıyla başka bir yerdeki dahi bir hayat arasında köprü kurmak için didiniyordu. Tanıyacaklarını bildikleri için onun sesini kullandılar. Zamanı geldi Mallory. Gözlerini açman gereken o an geldi. Çimler ne kadar yeşildi, yapraklar ne kadar renkliydi. Ayaklarının altındaki nehre yayılan kuşların kanı ne kadar kırmızıydı. Anneciğim diye seslendi oğlan. Anneciğinin gözlerini açması gerekiyor demek istedi. Annem bakmak zorunda. Ama kuşlar deliye dönmüştü. Anneciğim dedi oğlan tekrar. Yanıt verdi. Kendi sesini güçlükle tanıdı. Ne oldu oğlan? Burada bizden başka bir şey var anneciğim. Hemen burada. Kayık durdu. Bir şey kayığı durdurmuştu. Yanı başlarındaki suda onun hareket ettiğini duyabiliyordu. Bu bir hayvan değil diye düşündü. Bu geri de değil. Bu 4,5 yıldır saklandığın şey. Dışarı bakmana izin vermeyen şey. Mallory kendini hazırladı. Sol tarafında suda bir şey vardı. Kolundan sadece birkaç santim uzaklıktaydı. Başının üzerindeki kuşlar gittikçe uzaklaşıyordu. Delice bir telaşla gökyüzünün sınırına doğru yükseliyor gibiydiler. Yanındaki şeyin varlığını hissedebiliyordu. Kuşlar sessizleşti. Suskunlaştı. Soldu. Yükseldi gitti. Tom sesini duyurmaya devam ediyordu. Nehir kayığın iki yanından akmayı sürdürüyordu. Mallory göz bağının yüzünden çekilerek çıkartılmaya çalıştığını hissedince çığlık attı. Hareket etmedi. Göz bağı kapalı gözlerinden bir santim kadar uzakta durdu. Onu duyabiliyor muydu? Nefes alıp verişini. Duyduğu o muydu? Soluk alıp veriyor olabilir miydi? Tom diye düşündü. Tom bir mesaj bıraktı. Tom'un sesi nehir boyunca yankılanıyordu. Sesi kulağa umut dolu geliyordu. Canlıydı. Tom, gözlerimi açmak zorunda kalacağım. Konuş benimle. Lütfen bana ne yapacağımı söyle. Tom, gözlerimi açmak zorunda kalacağım. Ses yükseklerden geliyordu. Ses güneş gibiydi. Tüm o karanlığın içindeki tek ışık kaynağı gibi. Göz bağı yüzünden biraz daha uzaklaştı. Düğüm başının arkasına batıyordu. Tom, gözlerimi açmak zorunda kalacağım. Ve sonra... Bölüm 42. Yaptı. Mallory yatakta doğrulup elini karnına götürdüğünde bir süredir inlediğini fark etti. Yatak terden sırılsıklam olmuştu. İki adam telaşla odaya girdi. Her şey bir rüya gibiydi. Gerçekten bebeğim mi olacak? Bir bebek. Bunca zamanlar gerçekten hamile miydim? Korkutucuydu. Shannon nerede? Ailem nerede? Başlangıçta odaya girenlerin Felix ve Jules olduğunu anlamadı. Lanet olsun dedi Felix. Olimpiyada orada. Sancılar iki saat kadar önce başladı. Orada mı? Diye düşündü Mallory. Orası neresi? Adamlar ona ellerinden geldiğince özenle yaklaştılar ve onu yatağın kenarına çektiler. Buna hazır mısın? Diye sordu Jules kaygılı bir tavırla. Mallory kaşlarını çatıp aynı anda hem pembe hem solgun görünen yüzüyle adama bakmakla yetindi. Uyuyordum dedi. Ben sadece... Felix o nerede? Doğuma hazır dedi Jules gülümsemek ve onu rahatlatmak için kendini zorlayarak. Harika görünüyorsun Mallory. Harika görünüyorsun. Mallory sorusunu yinelemek üzereydi ki henüz o soramadan Felix araya girdi. Bunu tavan arasında yapacağız. Tom orasının evdeki en güvenli yer olduğunu söylüyor. Bir şeylerin yolunda gitmemesi ihtimaline karşı. Ama hiçbir şey olmayacak. Olympia bir süredir orada. Sancıları 2 saat önce başladı. Tom ve Cheryl yukarıda onun yanındalar. Endişelenme Mallory. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mallory yanıt vermedi. İçinde dışarı çıkmak zorunda olan bir şey olduğunu hissetmek yaşadığı en korkutucu ve inanılmaz histi. Adamlar kollarının altına girip onu odadan çıkardı, eşikten geçirdi ve koridoru takip ederek evin arkasına doğru taşımaya koyuldular. Tavan arasına çıkan merdivenler çoktan indirilmişti. Ev arkadaşları onu dengede tutmaya çalışırlarken Mallory koridorun sonundaki pencereyi örten battaniyeleri gördü. Saatin kaç olduğunu merak etti. Ertesi gece miydi yoksa aradan bir hafta mı geçmişti? Gerçekten bir bebeğim mi olacak? Şimdi mi? Felix ve Jules eski ahşap basamakları çıkmasına yardım etti. Üst kattaki Olimpiyanın sesini duyabiliyorlardı. Ve Tom'un nefes al, iyi olacaksın, çok iyisin diyen nazik sesini. Belki de o kadar farklı olmaz dedi. Tanrı'ya şükürler olsun ki Felix ve Jules çatırdamakta olan basamaklarda ona yardım ediyorlardı. Belki de her şey umut ettiğim şekilde gerçekleşir. Yukarıda Melanie'nin sandığından daha geniş bir alan vardı. Odayı tek bir mum aydınlatıyordu. Olympia yere serilmiş bir havlunun üzerinde yatıyordu. Cheryl hemen yanı başındaydı. Olympia'nın dizleri havaya kaldırılmıştı ve ince bir çarşaf belden aşağısını örtüyordu. Jules, Mallory'yi Olympia'ya bakacak şekilde yere serilmiş başka bir havlunun üzerine yatırdı. Tom, Mallory'ye yaklaştı. Ah Mallory dedi Olympia. Soluksuz kalmıştı ve vücudunun geri kalanı eğip bükülürken feryat ediyordu. Burada olduğuna çok sevindim. Kalın bir sis perdesinin ardındaki Mallory, bacaklarını örtülen çarşafı ve Olimpiya'nın yansıması gibi duran bedenini görünce hala uyuduğunu düşünmeden edemedi. Olimpiya ne kadar zamandır buradasın? Bilmiyorum. Sanırım zamanın başlangıcından beri. Felix sakin sakin Olimpiya ile konuşuyordu. Ona bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Sonra istenenleri almak için alt kata indi. Tom, Cheryl ile her şeyi temiz tutması gerektiğini hatırlattı. Kullandıkları aletler temiz olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi. Temiz çarşaflar ve havlular kullanıyorlardı. Tom'un evinden getirdiği el antiseptiğinden faydalanıyorlardı. 2 kova dolusu su da vardı. Tom sakin görünüyordu ama Mallory adamın sakin olmadığını biliyordu. Mallory diye seslendi Tom. Evet, ihtiyacın olan bir şey var mı? Biraz suya ne dersin ve biraz da müzik Tom. Müzik mi? Evet, hafif ve sakin bir müzik. Biliyorsun işte. Bedenimin çatı katının zeminde çıkardığı sesleri bastıracak bir şey. Flüt olabilir, o kasetteki gibi. Tamam dedi Tom, getireceğim. Tom, Mallory'nin yakından geçip arkasındaki merdivenlerden indi. Mallory dikkatini Olimpia'ya verdi. Hala uyku mahmurluğunun üzerinden atamamıştı. Bir adım kadar ötedeki kağıt havlunun üzerinde küçük bir bıçak gördü. Cheryl onu henüz suya batırmıştı. Yüce İsa diye haykırdı Olimpia. Felix dizlerinin üzerine çöküp kadının elini tuttu. Mallory olanı biteni izliyordu. Bu insanlar diye düşündü. Gazetedeki bir ilandan yanıt verecek türden insanlar. Bunlar hayatta kalmayı bilenler. Kısa bir anlığında bedeni tatlı bir huzur dalgasıyla kaplandı. Bunun uzun sürmeyeceğini biliyordu. Ev arkadaşlarının yüzleri birer birer zihninden geçiyordu. Hepsini seviyordu. Tanrım diye düşündü. Ne kadar da cesur davrandık. Ansızın Olimpia Tanrım diye bağırdı. Cheryl çabucak kadının yanına geldi. Bir keresinde Tom burada kaseti ararken Mallory merdivenlerin başında durup onu beklemişti. Ama kendisi buraya daha önce hiç çıkmamıştı. Şimdi güçlükle nefes alarak odanın yegane penceresini örten perdeye bakıyor ve ürperiyordu. Tavan arasını bile güvenceye almışlardı. Bunun gibi neredeyse hiç kullanılmayan bir odanın bile battaniyeye ihtiyaç vardı. Gözleri ahşap pervazında pencerenin, panel duvarlarda, gittikçe sivrilen tavanda, George'un arkasında bıraktığı eşyalarla dolu kutularda gezindi. Daha sonra yüksek bir yığın haline getirmiş battaniyeler, plastik eşyalarla dolu bir kutu, eski kitaplar ve eski giysiler gördü. Eski giysilerin yanında biri dikiliyordu. Bu dondu. Mallory karnının kasıldığını hissetti. Tom elinde bir bardak su ve kasetleri çalmak için kullandıkları teyple geri döndü. İşte burada dedi Mallory. Onu buldum. Küçük hoparlörden inlercesine çıkan kemanların sesi duyuluyordu. Mallory bunun kusursuz olduğunu düşündü. Teşekkür ederim dedi. Tom'un yüzü son derece yorgun görünüyordu. Gözleri şişmiş yarı açık vaziyetteydi. 1 saat ya da daha az uyumuş gibiydi. Mallory vücudunu ele geçiren krampın gerçek olamayacak kadar şiddetli olduğunu düşündü. Belinden aşağısı bir ayı tuzağının içinde kalmıştı sanki. Arkasından sesler geliyordu. Tavan arasının merdivenlerinin başından. Konuşan Cheryl'di, Jules'dü. Kimlerin orada olup olmadığını güçlükle ayırt edebiliyordu. Ah Tanrım diye bağırdı Olimpia. Tom onunla birlikteydi. Felix yeniden Meller'in yanına döndü. "Başaracaksın," diye bağırdı Meller Olimpia'ya. Bağırdığı sırada dışarıdan kulakları sağır eden bir gök gürültüsü duyuldu. Yağmur damlaları acımasızca çatıyı dövüyordu. Her nedense yağmur tam da Meller'in aradığı sesti. Dışarıdaki dünya sonunda Meller'in hislerini yansıtmaya başlamıştı. Fırtınalı, tehditkar, pis. Ev arkadaşları gölgelerin arasında beliriyor, sonra yine kayboluyordu. Tom endişeli görünüyordu. Nefes nefese kalan Olympia gürültülü bir şekilde soluk alıyordu. Merdivenler çatırdadı. Yukarıya yeni biri çıkmıştı. Gelen Jules'dü. Tom adamı Olympia'nın doğum gününün Meller'inkinden çok daha önce gerçekleşeceğini söyledi. Dışarıda korkunç bir fırtına kopuyordu. Şimşekler çakarken donu görmek Mallory'i rahatlatmıştı. Adamın yüz hatları çökmüş, gözlerinin altında koyu renkli halkalar iyice belirginleşmişti. Mallory'nin karnında dayanılmaz bir baskı vardı. Bedeni kendi kafasına göre hareket ediyor, zihninin huzura dair duyduğu açlığı görmezden geliyordu. Çığlık attı ve Cheryl Olympia'nın yanından ayrılıp ona geldi. Mallory, Cheryl'in hala yukarıda olduğunu farkında bile değildi. "Bu korkunç," dedi Olympia dişlerinin arasında. Ayrım sonu sayfa 287.